Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alimlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Tir 1401, Hicri Kameri 22 Zilhicce 1443 ve Miladi Takvimle 22 Temmuz 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarını ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'nin Irak'a saldırıları üzerine yapılan röportaj, Batı'nın insan haklarındaki çelişkileri, İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri ve Gürcistan batıcılık yaklaşımlarının sonuçlarının incelenmesi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetle. Cuma namazı hatibi Hüccetül İslam Ebu Trabikar, Amerika'nın bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, aktif diplomasi ve akıllıca etkileşime dayalı olarak hareket ediyoruz dedi. Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Amiral Tengsiri, Sönislerin Fars Körfezi'ne gelmesinin güvensizlikten başka sonucu olmayacağını belirtti. Centcom komutanı İran'ın hava üstünlüğünü itiraf etti. Türkiye'nin Duhok'taki askeri üssüne saldırı düzenlendi. Ve Tahil Koridoru için imzalar atıldı. Şimdi haberler.
Kişici ATV Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert, Amerikalılar Afganistan'daki kaçış skandalı yaşamamak için bölgeyi terk etmeli dedi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert'in imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Ebu Turabi Fert gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Hüccetül İslam Ebu Turabi Fert, Amerika'nın bölgedeki varlığını eleştirirken, bugün Amerika'nın bölgedeki siyasi ve askeri varlığının etkinliği sıfıra inmiştir, dedi. Amerika'nın bölgedeki askeri gücünün verimsiz olduğunu da anlatan Hüccetül İslam Ebu Turabi Fert şunları kaydetti. Irak, Suriye ve Afganistan ve bölgeye bakınız. Amerika'nın siyasi varlığı da verimsiz hale gelmiştir. Bu ülkenin fiziksel varlığı da ortadan kaldırılması lazım. Amerika'nın varlığı Irak ve Suriye'de ciddi bir sorun haline gelmiştir. Amerikalılar Afganistan'daki kaçış skandalı yaşamamak için bölgeyi terk etmelidir. Hücretül İslam Ebu Turabi Fert bölgede tam güvenliğin sağlanması için Amerikan varlığının tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran televizyon kanalında güncel meseleleri ele aldı. Dışişleri Bakanı 13. Hükümet dış siyaseti, dengeli dış siyaset, dinamik diplomasi ve akıllıca etkileşime dayalıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Suudi Arabistan konusunda ise aramızda 5 tur müzakerenin düzenlendiğini biliyorsunuz. Müzakereler genellikle güvenlik düzeyinde gerçekleşti. Düzenlenen söz konusu 5 tur müzakerelerde bir takım ilerlemeler kaydettik. Hac merasiminin nasıl düzenlenmesine dair de bazı anlaşmalara vardık ve genel olarak bu yıl iyi bir hac merasimine tanıklık ettik. İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında Irak Dışişleri Bakanı tarafından Suudi Arabistan'ın İran ile olan müzakerelerinin güvenlik düzeyinden politika düzeyine taşınması için hazır olduğuna dair bir mesaj aldık. Biz de politik müzakerelerin başlaması için hazır olduğumuzu bildirdik. Görüşmelerin politik düzeyde devam etmesi, Suudi Arabistan ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin normal durumuna geri dönmesine sebep olacaktır şeklinde konuştu. Emir Abdullahyan, şehit komutan General Kasım Süleymani'nin dosyasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu. Öncelikle General Süleymani meselesi hiçbir zaman unutulabilecek bir meseleye dönüşemez. Bu meselenin derinliği öyle ki Sayın Putin bile İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığı son ziyarette hem İslam İnkılabı rehberi hem de Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ile görüşmelerinde General Süleymani'nin konumu ve önemli rolüne değinerek Amerikalıların gerçekleştirdiği birçok eyleme anlam veremediğini belirterek söz konusu anlamsız eylemlerin başında bölgede böylesi önemli bir role sahip olan General Süleymani'ye karşı gerçekleştirilen cinayetin yer aldığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı nükleer müzakere anlaşmasının mevcut durumuna ilişkin, karşımızda bir anlaşma metni hazır bulunuyor. Biz söz konusu metnin %95'ini aşkın bir oranda tüm taraflarla ortak görüşe sahibiz. Ancak söz konusu anlaşma metninde henüz önemli bir eksiklik mevcut. Bu eksiklik bizim anlaşmanın tüm ekonomik çıkarlarından faydalanmamıza ilişkindir dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın aynı noktadan tekrar zarara uğramak istemediğini belirterek, Amerika tarafının İran İslam Cumhuriyeti'nin kapsamlı ortak eylem programı anlaşmasındaki tüm ekonomik çıkarlarından yararlanabileceğine dair bir takım yükümlülükleri kabul ederek garanti vermesi gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı açıklamasının sonunda biz iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşma konusunda ciddiyiz. Biz İran tarafı olarak anlaşmayı ne pahasına olursa olsun yaklaşmayla asla istemiyoruz. Amerika tarafıyla Avrupa Birliği vasıtasıyla mevcut iletişimlerimizde İran'ın iyi, güçlü ve kalıcı kriterlerine sahip bir anlaşma istediğini ilettik dedi.
İran Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü nükleer anlaşma konusunda Amerika'nın kararsızlığı anlaşmaya varmamızı engelliyor dedi. İran Dışişleri Bakanı sözcüsü Nasır Kenani ayrıca komşuluk politikamız kapsamlı ortak eylem planı COEP anlaşması veya Amerika iznine tabi değildir dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Tahran ile Moskova arasındaki ilişkilerin iyi şekilde ilerlemesinden rahatsız olan Amerikan hükümetine tepki gösterdi. Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere de yer verildi. Amerika'nın tersine İran'ın yer aldığı kapsamlı ortak eylem planı COEP anlaşması ile İran'ın Rusya'da dahil olmak üzere komşuları ile iyi ilişkileri konusunda ikilem yaşayan Amerika'nın bu tutumu iyi bir anlaşmaya varmanın önündeki en büyük engel olduğu gerçeğini gizlemiyor. Komşuluk politikamız kapsamlı ortak eylem planı COEP anlaşması veya Amerika iznine tabi değildir.
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, İran ve Rusya arasında dijital ekonomi alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve İran ürünü teknolojik ürünlerin pazarlanması için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Zarepur, Rus mevkitaşı ile görüşmek üzere Moskova'da görüşmelerin ardından birkaç işbirliği belgesinin imzalandığını duyurdu. İletişim Bakanı Danışmanı Mehdi Salem, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İletişim Bakanı bu sabah Rusya Federal İletişim ve Toplu Medya Düzenleme Ajansı Başkanı ile görüşmelere başladı. Rusya İletişim Bakanı ile de yerel saatle 16'da bir araya gelecek dedi. İletişim Bakanı Zarepur, beraberindeki 20 kişilik iletişim ve bilgi teknolojileri sektörü aktivistlerden oluşan bir heyet ile birlikte Rusya'ya gitti. Bu heyet, dijital ekonomi alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve İran ürünü teknolojik ürünlerinin pazarlanması için Moskova'da bulunuyor.
İslam Devri Muhafızları Donanması Komutanı Siyonistlerin bölgede dayanak noktasının aşılması fitne ve güvensizlik yaratmaktan başka bir şeyle sonuçlanmayacak dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Amiral Alireza Tangsiri bugün Tahran'da Umman Donanması Komutanı Amiral Saif bin Nasır El Harbi ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm dünya mazlumlarına ve mağdurlarına, özellikle de Filistin halkına kararlı desteğine atıfta bulundu ve şu açıklamada da bulundu. Siyonist rejim Müslümanların bir numaralı düşmanıdır. Bu rejimin ayağının Fars Körfezi bölgesine açılmasının fitne ve güvensizlik yaratmaktan başka bir sonuca varmayacağına ve Amerikan Başkanı'nın bölge ülkelerine yaptığı ziyaretin bu gaspçı rejimin daha fazla fitne yapması için provokatif olduğuna inanıyoruz. İslam Devri Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı şunları da vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti yabancı güçlerin varlığının bölgenin güvenliğine yardımcı olmayacağına inanıyor. Amiral Tangsiri, İslam Devri Muhafızları Donanması'nın her türlü hafif ve ağır gemiyi modern teknolojiye uygun olarak üretme, onarma ve bakımını yapma kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, şu anda bu kuvvet tarafından üretilen gemiler kara ve uluslararası sularda yabancı estek ve lojistik olmadan görevlerini de yerine getirmekte dedi. Bu görüşmede Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Batı Asya bölgesindeki zenginliklere atıfta bulunarak birçok ülkenin bu bölgeye göz diktiğini, bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını güçlendirmek için işbirliği düzeyinin artırılması gerektiğini söyledi.
İran'ın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları hiçbir düzeyde İran'a karşı bir komplo yeri değildir dedi. Bakü'deki Siyonist rejimin büyükelçisi Twitter sayfasında elinde bir kitap tutarken bir fotoğrafını yayınladı ve şunları yazdı. Son zamanlarda bana sunulan bu büyük kitapta Tebriz'deki Azerbaycan'ın tarihi ve kültürü hakkında çok şey öğreniyorum. Sizler bu aralar ne okuyorsunuz? Bu bağlamda İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi bugün muhabirimize verdiği özel röportajda İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere yönelik son dönemde yaşanan fitnelere atıfta bulunarak şunları söyledi. Bölgedeki veya bölge dışındaki bazı rejimlerin ve hükümetlerin, başta İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti olmak üzere komşular arasındaki sıcak ve kardeşlik ilişkilerine karşı olduklarını, iki kardeş ve Müslüman komşu arasındaki sürekli gerilimde menfaatlerini gördüklerini biliyoruz. Musevi, İran halkı ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında gönülden ve duygusal ilişkiler olduğunu ve bu durumun Siyonist rejimin ajanları da dahil olmak üzere bazıları için hoş olmadığını belirterek şunları söyledi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti her zaman birbirlerine saygı duymuştur. Birbirlerinin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini desteklemişlerdir.
Amerika ordusunun CENTCOM komuta merkezinin hava kuvvetleri komutanı İran'ın Batı Asya bölgesinde hava üstünlüğü elde ettiğini itiraf etti. Amerika yetkililere ve uzmanlara göre İran'ın insansız hava araçları dünyanın en gelişmiş insansız hava araçları arasında yer alıyor. Washington Post'a göre Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi'nin Amerika, Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki merkez komutanı, yeni komutanı gazetecilere verdiği röportajda şunları söyledi. Amerikan savaş uçakları Batı Asya semalarında hala üstün olsa da ama İran'ı engelleyemiyorlar. Bu Amerikan askeri yetkilisi şunları da sözlerine ekledi. İran insansız hava araçlarına güvenerek taktiklerini uyguladı ve önemli ilerlemeler sağladı. Göring Kovic, Amerika Hava Kuvvetleri'nden bölgedeki yeni komutan olarak önemli defterinden biri olarak İran insansız hava araçlarının sözde tehdidine etkisiz hale getirmek ve Batı Asya'da tam hava üstünlüğünü yeniden sağlamaktan bahsetmeye devam etti. Açıklamasının bir başka bölümünde bu Amerikalı komutan, Rusya ve Çin'in iki ekonomik ve askeri süper güç olarak bölgedeki etkisinden duyduğu endişeyi dile getirirken şunları kaydetti. Amerika şimdi de bu iki ülkenin bölgeye sızmasına odaklanmış durumdadır.
İran'ın Venezuela'ya ham petrol ve gaz kondensat ihracatı hızla artıyor. Önceki hükümette bu rakam sıfır iken şimdi günde 200 bin varile eşdeğer olarak ayda 6 milyon varile ulaştı. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı'nın İran'ın petrol ihracatını güvence altına alma yönelik politikalarından biri, Mayıs ayında Petrol Bakanı'nın Latin Amerika ülkelerine yaptığı ziyaretin ardından gerçekleştirilen açık deniz rafinelerine bu yıl ortak olması. Reuters'in raporuna göre İran Petrol Bakanı Cevad Oğci, İran'ın Venezuela rafinerilerinde hisseler olmasına değinerek Petrol Bakanlığı'ndan uzun yıllardır tartışılan konulardan biri de ülke dışı rafineri kurulmasıydı. Latin Amerika ülkelerine yaptığı bir gezide sözleşmenin çok iyi başarılarından biri imzalandı. Bu ülkelerin petrol rafinerilerinin kapasitesini kullanma alanındaydı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7.851 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.624'e, vaka sayısı 7.312.401'e çıktı. Virüs yakalanan hastalardan 781'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.071.648'e ulaştı ifadesi paylaşıldı.
İranlı kadın dağcı dünyanın en yüksek ikinci zirvesi olan 8611 metrelik K2 zirvesini fethetmeyi başardı. Muhabirimizin verdiği habere göre İranlı dağcı Afsane Hosami Fard, Cuma sabahı dünyanın en yüksek ikinci zirvesi olan Pakistan'daki 8611 metrelik K2 zirvesini fethetmeyi başardı. Böylece bu zirveyi fetheden Hosami Fard, K2 zirvesine tırmanan ilk İranlı kadın oldu. 2 ay önce Hosami Fard, İran'ın bir diğer kadın dağcı olan Elham Ramazani ile birlikte Everest Dağı'na tırmanmıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğudaki Bemerne üstüne insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Irak medyasına göre bugün sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bamerne'deki askeri üssüne 2 adet drone ile saldırı düzenlendi. Kaynaklar ise saldırı nedeniyle can kaybı yaşanmadığını duyurdular. Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı.
Ve Avrupa Birliği Türkiye'yi İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasındaki önemli rolü dolayısıyla takdir ederek anlaşmanın hızla uygulanması konusunda çağrıda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'da 13. hükümetin dış siyasetinin dengeli, dinamik ve akıllı olması ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 13. hükümetin dış siyasetinin denge, aktif, diplomasi ve akıllı tahammül üzerine olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam İran hükümetinin dış siyasetindeki temel önceliğin komşularla daha fazla işbirliği ve tahammül üzerine olduğuna işaretle çağımızın yükselen bir fenomeni olan Asya'nın bazıları komşularda olan birçok kapasiteye sahiptir, dedi. İran'ın 13. hükümeti 3 Ağustos 2021 tarihinde göreve başlamasından bu yana dış politikada dengeye inandığını ve komşuları, Müslüman ve müttefik ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesinin İran'ın dış politikasının önceliği olduğunu göstermiştir. İran'ın 13. hükümetinde dış siyasette dengeleme fikri, Batı ve Doğu güçleri ile ilişkilere ilgi gösterilip vurgu yaparken aynı zamanda dış ilişkilerde saf batıcılığı reddetmektedir. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi daha önce İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen yemin töreninde çağımız dünyadaki değişiklikleri işaretle halkların çıkarlarının sağlanmasının yeni dünyayı anlama ve yeni ortaya çıkan güçlerle stratejik tahammülde olma ve dengeli ve başarılı dış siyaset şartına bağlı olduğunu vurguladı. Bölgecilik siyaseti, Doğu'ya bakış, Şanghay İşbirliği Örgütü ve ECO gibi bölgesel ve bölge dışı kurumlar ve teşkilatlara katılmak, BRICS üyeleriyle ilişkileri geliştirmek, İran'ın 13. hükümeti tarafından izlenen dengeli dış siyasetin en bariz örnekleridir. İran, 7 kara ve 8 kıyı komşusu var ve bu da İran'ın diplomasi, ekonomi ve kültürü için sayısız fırsatlar oluşturuyor. İran'ın kültürü bazı komşularda az çok hala varlığını sürdürüyor. Bu ülkelerle çeşitli ekonomi ve ticari alanlarda ilişkilerin kolaylığı ve de geniş kapasitelerin varlığı ise 13. hükümetin komşulara çok taraflı ekonomi eğiliminde özel bir önem vermesine sebep olmuştur.
İran'ın 15 komşusu ülkesi ile petrol dışı ticareti Hicri Şems'i ilk 3 aylık döneminde 12 milyar 364 milyon dolara ulaştı. Bu da geçen yıl aynı döneme göre %18'lik artış demektir. 13. hükümetin bir diğer ekonomi diplomasi yönelişi ise Çin ve Rusya ile stratejik ortaklığını güçlendirmektir. Çin ile 25 yıllık işbirliği belgesinin kavuşturulması, hükümetin göreve başlamasından itibaren önemli takip ettiği alanlardan biridir ve 14 Ocak tarihinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Pekin ziyaretiyle başladı. Çin'in tasarladığı transit kuşağı İran'dan geçiyor ve bu mesele Pekin'in stratejik programlarından inkar edilemez konularından biridir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya ile stratejik ilişkileri, stratejik ortaklıklar doğrultusunda değerlendirilebilir. İran ve Rusya, Amerika'nın onlara karşı uyguladığı yaptırımlar İran'ın nükleer anlaşması ve tek yanlılığa karşı olunması konularında aynı görüşü paylaşıyorlar. Bu da ikili arasında ilişki yolunu daha da açıyor. İki ülke cumhurbaşkanları son 6 ayda 3 kez Moskova, Aşgabat ve Tahran'da bir araya gelmeleri iki tarafın tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında ilişkileri güçlendirmedeki iradelerini gösteriyor. 13. hükümet Rusya ile petrol ve doğalgaz alanında işbirliklerini geliştirmeye ilaveten Rusya'dan 10 milyon ton yük cezbederek yıl sonuna kadar transitini yapmakla ülke transit kapasitesini 20 milyon ton ve gelirini 20 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor. İran'da aktifleşmesi kararlaştırılan diğer bir koridor ise Kazakistan-Türkmenistan, İran'dan Türkiye ve Avrupa'ya ulaşan koridordur. Doğu-Batı koridoru olan bu koridor, Çin'den Avrupa'ya yük taşınması için çok önemlidir. Hiç şüphesiz İran'da 13. hükümetin dengeli ve aktif dış siyaseti giderek ekonomi, ticaret, siyasi bankacılık ve transit alanlarında kendini göstermeye başlıyor. Uluslararası meseleler uzmanı Seyyid Reza Sadr el-Hüseyni'nin de belirttiği gibi 13. hükümetin bu girişimleri döviz gelirleri sağlamasına ilaveten İran'ı bölgenin transit merkezi olarak gündeme getirdiğini, bunun ise ekonomik gücün artırması ile birlikte diplomatik dengenin sağlanmasını da etkiliyor.
Akşamki ikinci ve son yorumumuz Irak Milli Egemenliğinin Türkiye tarafından bir kez daha ihlal edilmesi konusunda. Müzik Türkiye bir kez daha Irak milli egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek bu ülkenin kuzeyine saldırdı. Türkiye ordusu çarşamba günü Dohuk eyaletinde Zaha bölgesinde bir turistik beldeye topçu saldırı düzenlemesi sonucu aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu en az 11 kişi öldü, onlarcası yaralandı. Türkiye hükümeti ilk kez Irak'a ve Kürdistan bölgesinde böyle bir saldırıda bulunmuyor. Sabere News gibi Irak'ın çeşitli haber siteleri ve kanallarının bildirdiğine göre Ankara yönetimi son 7 ayda Dohuk, Erbil, Süleymaniye ve Musul eyaletlerine en az 281 kez saldırdı. Ankara yetkilileri daha önce de ileri sürdükleri iddialarında PKK'nın bölgedeki varlığı nedeniyle Irak'ın kuzeyine saldırı düzenliyorlar. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırı konusunda birkaç noktaya değinmek gerekiyor. Birincisi, Türkiye'nin saldırısı ve kadın ve çocukları öldürmesi, Irak'ta Ankara'nın kınanması bağlamında halk ve Bağdat yetkilileri arasında bir dayanışmaya sebep olmuştur. Iraklı öfkeli gruplar Necef'te Türkiye'nin vize verdiği ofise saldırıp Türkiye'nin bayrağını indirdiler. Bağdat'ta da Türkiye'nin büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenleyerek bu ülkenin bayrağını indirip ateşe verdiler. Eylemciler sloganlar atarak Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki saldırıları ve askeri varlığını kınadılar. Basra ve Nasri kentlerinde de benzeri gösteriler düzenlendi. Aynı zamanda başta Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olmak üzere çeşitli şahsiyet ve çevreler Türkiye'nin saldırısını kınayarak bu olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını duyurdular.
İkinci mesele Türkiye saldırılarının insanlık boyutuna ilaveten Irak'ta yetkililerin sürekli tekrarlanan Ankara tarafından yapılan saldırıların Irak milli egemenliğinin ihlali sayıldığını belirtmelidir. Irak'ta yetkililer Ankara hükümetinin bu ülkenin iç meselelerini Irak topraklarına taşımamaları gerektiğini ve bu bahaneyle Irak milli hakimiyeti ve toprak bütünlüğünü ihlal etmemeleri gerektiğini savunuyorlar. Bu bağlamda Türkiye ve PKK kendi iç çekişme ve çatışmalarını Kürdistan bölgesi topraklarına taşıyorlar diyen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye Irak'taki askeri operasyonlarını durdurmalı, Irak halkından özür dilemeli, şehit ve yaralıların ailelerine tazminat ödemeli ve tazmin etmelidir dedi. Irak Bakanlığı Konseyi'de yayınladığı bildiride başka ülkelerin kendi topraklarından saldırmasına karşı olduklarını, Irak'ın hesapların tasfiye edildiği yer olmadığını ve kendi topraklarında her türlü terör örgütü veya silahlı gücün varlığına karşı olduklarını duyurdu. Üçüncü konu ise önceki saldırılarda Ankara'nın saldırıları inkar etmemesine rağmen bu kez kadınlar ve çocukların hayatını kaybetti, son saldırıyı kabul etmemesi ve esasen Irak topraklarından saldırı düzenlemediğini de duyurmasıdır. Türkiye'nin hiçbir zaman sivilleri hedef almadığını söyleyen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası camianın bunu bildiğini kaydetti. Terörizme karşı bölgesel işbirliğine vurgu yapan Çavuşoğlu, PKK'nın sürekli olarak sivilleri hedef aldığını ve Sincar bölgesinde izlediği sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek bu bağlamda Irak yetkilileriyle işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Fakat Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, askeri uzmanların Zahu'daki saldırının Türkiye'nin işi olduğunu doğruladığını belirtti. Fakat en önemli nokta Irak'ta güçlü bir hükümetin bulunmaması ve Irak'ta gruplar arasındaki siyasi ayrışma ve siyasi çıkmazlığın devam etmesi sonucu Türkiye'nin bu ülke topraklarına saldırmasında önemli bir faktör olduğunu da unutmama gerekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Iraklı yetkililerin bildirdiğine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zahu'daki bir tatil yerine düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocuk ve kadın dahil en az 11 kişi hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Irak'ta Türkiye'ye karşı itirazlar ve kınama dalgaları yükselmekte. Şimdiye kadar birçok Iraklı siyasetçi, önde gelen isim ve seçkin kişiler Türkiye'nin bu eylemini kınamıştı sevgili dinleyicilerimiz. Öte yandan bu saldırılara ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Çavuşoğlu bu ülkenin Irak'ta sivillere ait noktalara saldırmadığını iddia etti. Iraklı yetkililerden demin ifade ettiğim üzere bu olay ilişkin tepki ve açıklamalar geliyor. Irak Fethi İttifakı Başkanı Hadi Amiri Bağdat yönetiminden Türkiye'nin Zahu'daki tatil yerine saldırısına tepki olarak bu ülkenin Türkiye ile sınırlarını derhal kapatmasını istedi. Şimdi bu olay özellikle geçtiğimiz hafta bölgemizde kritik bir zirvenin ardından gerçekleşmesi çok dikkat çekti. Tahran zirvesinde terörle mücadele üzerine vurgu yapıldı. Ancak bu konunun merkezi hükümetlerle birlikte işbirliği yaparak yapılması gerektiğinin altı çizildi. Şimdi Türkiye'nin bu saldırılarını bugün sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bölgemizin çok hassas ve kritik gündemlere tanıklık ettiği aktarıldı medyada. Tahran zirvesi vardı. Onun ardından üç ülke Rusya, Türkiye ve İran'ın terörle mücadele meselesinde mutabakata varması haberler arasında duyuldu. Terörle mücadele gibi konular ele alındı. Bu olayın ve aslında bu meselenin bölge ülkelerinin merkezi yönetimleriyle birlikte ve beraber bir şekilde yürütülmesinin altı çizildi ve bunun ardından da Türkiye'nin Irak'ın bir bölgesine saldırısı gündemin belli başlı manşetini oluşturmaktadır. Sizce Türkiye niye böyle yani aniden böyle hareketlerde bulunuyor? Bu siyasi iktidarın herhangi bir yeni planıyla ilgili mi? Özellikle seçimler yaklaşmakta Türkiye'de. Bir yıldan az bir süre var. Siyasi partiler de harekete geçmiş bulunuyor. Bunlarla alakalı olabilir mi? Bu saldırıları siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Doğrusu Türkiye'nin bu gibi saldırıları bölge ülkelerinin Türkiye'ye karşı net bir tavır takınmamasından kaynaklanıyor. Bilindiği gibi Türkiye işte Tahran zirvesinin yapıldığı bir dönemde Türkiye'nin böylesi bir saldırı yapması yani bu toplantının bir nevi toplumda bu ülkelerin Türkiye'nin tavrına destek olduğunu ve Türkiye'nin bu tür saldırılarını görmezlikten geldiği gibi belirlemeler olur, nitelendirmeler olur. Yani bu doğrusu insanları kuşkulandırır. Türkiye'nin işte şeyde yapılan İran Tahran'dan yapılan zirvenin terörle mücadelesi Kürtlere yönelik Kürt halkının bir bütün olarak terör Türkiye terör olarak nitelendiriyor ve sivil alanlara yapılan saldırı da bunun bir kanıtıdır. Yani Türkiye karşı yapılan nitelenmeler ve tarifler net olmalı. Yani Türkiye bu konuda diğer ülkelerin DAEŞ'i veya diğer El-Nusra'yı terör olarak nitelendirirken Türkiye kendi cephesinde Kürtleri bu cepheye dahil ederek saldırgan politikasını devam etmektedir. Yani bu saldırının ne ilktir ne de sondur. Yani gerek ülkelerin, bölge ülkelerin ve gerekse yerel yönetimlerin, KDP'nin ve Barzani'lerin Türkiye'nin bu yönlü saldırgan politikalarına yeşil ışık yakması ve Türkiye bu konuda cesaretlendiriyor. Yani işte bu güne kadar onlarca insanın Türkiye uçaklarının saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesine rağmen bugün ne Irak devletinin ne de oradaki yerel yönetimlerin, işte KDP'nin veya bölge parlamentosunun ve bölge hükümetinin buna karşı tavrı, sanki Türkiye'nin bu yapılan saldırgan politikasının bir nevi kılıf uydurması ve buna zemin hazırlanması gibi bir politika izlenmesi Türkiye'yi cesaretlendiriyor. Bu konuda Türkiye'ye karşı net bir politika izlenmesi gerekiyor. Bu politikanın da demeçlerle değil, pratikte Türkiye'ye karşı hava sahasının yasaklanması ve Türkiye'nin o bölgedeki askeri üslerinin kapatılması olayı. Ancak bu gibi saldırıların önüne geçebilir. Aksi takdirde saldırılar devam etmektedir.
Tahran Radyosu.
Şimdi diplomasi arenasında Irak'la ikili ilişkiler çerçevesinde bu saldırıları nasıl ele almak lazım Bedir Hocam? Türkiye ile Irak arasında ister ekonomik açısından veya diplomatik açıdan dikkat çekici işbirlikleri söz konusu. Bu ikili ilişkilerde acaba zarar verici bir faktör olarak ele alınır mı Türkiye'nin böyle aniden saldırgan politikaları? Bölgemizde, bölgemiz açısından bunları nasıl değerlendirmek lazım?
Doğrusu Türkiye'nin iyi bir ışık yakması, Türkiye'ye ufak bir selam vermesi Türkiye'yi cesaretlendirir. Yani Türkiye'nin anlayacağı tek dil var. O da pratikte Türkiye'ye karşı net bir tavrın alınması gerekiyor. İşte askeri üslerinin ve askeri saldırgan politikalarının bitirmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye ile diyaloğa girmek ve Türkiye ile ilişkileri geliştiren komşu ülkeleri Türkiye'nin saldırgan politikalarının önüne geçilmez ve aksi takdirde cesaretlendirir. İkinci bir husus, Türkiye muhalefetinde yapılan değerlendirmeler bugün sıkışan hükümetin ileriki günlerde bir iç savaşın çıkarma gibi bir senaryonun gündemde olduğu ve bu nedenle sıkışan hükümetin iktidarını kaybetmemek için bir çatışma yoluna gidileceğini ve bu çatışma yoluyla kendi iktidarını daha ömrünü uzatmaya çalışacağı gibi senaryolar var ve bu ciddi bir son saldırganlar da bu senaryonun ciddi bir şeyde olduğunu göstergesidir. Aksi takdirde Türkiye ve bugünkü AKP-MHP iktidarının kendi ömrünü uzatmak için çatışmalı bir ortamın hazırlanma gibi durumlar da yaşanabilir.
Doğru. Hocam, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
İyi günler.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'a saldırısıyla ilgili gündemi değerlendirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı'nın insan haklarındaki çelişkileri.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere günümüzde insan haklarını ihlal etme konusunda uzun bir maziye sahip olan aktörler bizzat kendi siyasi hedefleri ve amaçlarını gerçekleştirmek için insan haklarını bir malzeme olarak kullanıyorlar.
Bu bağlamda sizler için hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünü dinliyorsunuz.
10 yılı aşkın bir süredir sözde etkileşimli diyalog mekanizması İran aleyhine insan hakları bayrağı altında yalan söylentiler yaymanın yeri haline geldi. Bu çalışmalar kurucuları tarafından ve daha önceden kendi hedeflerine ulaşmak için hazırladıkları tek yanlı ve düşmanca bir araçtır ve insan hakları düzeyini yükseltme bağlamında hiçbir katkısı olmayacaktır. Amerika ve bazı Avrupa hükümetlerinin insan hakları konusuna olan siyasi görüşleri şimdiye kadar insan hakları konusuna en çok darbeyi vurmuştur.
Uluslararası meseleler uzmanı Mir Kasım Mumini, Amerika ve Avrupa ülkelerinde insan haklarının siyasi hedeflerine ulaşmak için bir araç ve bir baskı aleti olduğuna işaretle şöyle diyor. Arabistan gibi ülkelerde hiçbir sosyal özgürlük ve insan haklarına şahit değiliz. Fakat aynı zamanda Suudiler, Avrupa ve Amerika'nın stratejik ortaklarından biri sayılıyorlar. Fakat insan haklarını savunduklarını iddia eden işte bu ülkeler, Amerika ve Batı'nın çıkarlarıyla çelişen İran'a karşı düşmanca tutum sergiliyorlar.
Yemen'de 7 yıldan beri devam eden savaş nedeniyle bu ülke halkının facia boyutundaki durumu, Batı'nın insan hakları konusundaki çelişkili tutumunun bir diğer örneğidir. Ondan Suudi Arabistan rejiminin Yemen'e yönelik hava saldırıları sonucu yaşanan cinayetlerine karşı sessiz kalmakla kalmayıp, üstelik Arabistan'a silah satarak bu saldırıları sürdürmeleri için Suudi rejimi adeta teşvik ediyorlar.
Bu ülkelerin hatta Amerika'da ırkçılığa karşı protestoları bastırma ve azınlıkların cinayetlerine karşı siyasi tutumları çok net bir şekilde görülüyor. Avrupa Birliği'nin mülteci ve göçmenlerin temel haklarının ihlal edilmesi, aşırı sağ eğilimlerin artması ve başta Müslümanlar olmak üzere etnik ve dini azınlıklara karşı ırkçı davranışlar gibi bizzat Avrupa ülkelerinde geniş çapta yaşanan ihlallere karşı sessizliği, Batı dünyasında insan hakları standartlarının bazı örnekleridir. Onlar hiç utanmadan bölgenin diktatörlerine lejyoner madalyası verirken onların kendi haklarını bastırmada daha aktif olmalarını sağlıyorlar.
Başlıca kriz kaynağı Siyonist rejimin bebek katletmesi ve Suudi koalisyonun aralarında bazı AB ülkelerinin de yer aldığı Batı'nın tahrip gücü yüksek olan silahlarla Yemen'de işlediği cinayetlerin yaşandığı bölgede Avrupa Birliği'nin benzer tavırlar takılması hiç şüphesiz yapıcı olmazken dünya kamuoyu tarafından da reddedilen bir konudur.
Günümüzde Batı ve müttefikleri Suriye, Irak ve Yemen'de teröristlere silah ve para yardımında bulunduklarını açıkça belirttikleri halde insani keramet ve insan haklarından dem vuruyorlar. Bu çelişkinin sonucu saldırgan ve bebek katili rejimlerin insanlık dışı cinayetleri resmite tanınıyor. Fakat bu sahte insan hakları savunucuları kendi çıkarları uğruna ve daha fazla silah satmak için başka ülkelerde on binlerce insanın ölümü ve milyonlarca masum insanın avarı olacağı savaşlar başlatıyorlar.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'yi Kutlu Bilsed Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada gerçekleri ters göstermenin düşmanın yumuşak savaştaki diğer hilesi olduğunu belirterek onların açıkça söyledikleri yalanlardan bazılarına değinerek şöyle devam etti. Yemen'in mazlum halkı 6 yıldan beri Amerika'nın yeşil ışığı ile taş kalpli ve zalim Suudi Devleti'nin ekonomik ve gıda ve ilaç kuşatması ve bombardımanı altında bulunuyor ve uluslararası toplumlar ve iddiada bulunan hükümetlerin hiçbirinin itiraz sesi çıkmamıştır. Fakat şimdi Yemen'in çok yetenekli halkı bazı savunma araçları üretmek veya tedarik etmekle düşmanın saldırılarına yanıt verince Hatta Birleşmiş Milletler'in itiraz ve serzeniş sesleri yükselmiştir ki Birleşmiş Milletler'in bu eylemi Amerika'nın eylemlerinden daha çirkindir.
Ayetullah Hamenei, Amerika'nın en büyük nükleer cephaneliğe sahip olması ve atom bombasıyla 220 bin kişi öldürmesi, aynı zamanda kitle imha silahlarıyla muhalefet etmesi ve IŞİD gibi terörist örgütlere destek vermesinin onlara finans ve silah sağlaması ve aynı zamanda terörizmle mücadele iddiasında bulunmasının gerçekleri ters göstermenin diğer bariz örnekleri olduğunu belirtti.
Batı dünyasının insan hakları konusundaki bir diğer çelişkili örneği, başta Filistinli çocukların hakları olmak üzere insan haklarının geniş çapta çiğnenmesi konusundaki sessizlikleri ve eylemsizlikleridir. Gazze'de savunmasız insanları topluca cezalandıran ve acımasızca uygulanan kuşatmanın devam etmesi tüm uluslararası yasaları ve normları ihlal etmektedir. İşgal edilen Filistin'de uluslararası yasaların ihlaline karşı herhangi bir eylemde bulunmamak ise ırkçı İsrail rejimine Filistin'in mazlum halkı ve özellikle çocuklara karşı işlediği feci cinayetlerini de daha da küstahlaştırıyor.
Siyonist sahte İsrail rejimin soykırım siyasetleri doğrultusunda savunmasız çocukları katliam etmesi yıllar önce ve 1948 yılında Filistin topraklarının işgalinin başından itibaren başladı. Ve hatta 1989 yılı Çocuk Hakları Konvansiyonu bile bu süreci durduramadı. Bu durum ise Filistinli çocukların çocukluk dönemlerini yaşamamalarına sebep olmuştur. 1967 yılından 2020'ye kadar 18 yaş altında en az 50 bin Filistinli çocuk ve genç erişkin tutuklandı ve yüzlercesi de Siyonist rejimin dehşet hapishanelerinde esir tutuluyor.
Batı'nın uluslararası insan hakları belgeleri hiçbir zaman mazlum Filistin ve Afganistan çocuklarının haklarını sağlayamadı. Zira uzun zamandan beri ırk ayrımcılığı yapmama ilkesinde çelişkiler yaşanıyor. İslam İnkılabı rehberinin de bir konuşmasında buyurduğu üzere böyle utanmazca işlenen cinayetlere gözlerini yuman bir dünya insan haklarından yana olduğunu iddia edemez ve dünyada artmakta olan terörizmle mücadele edebileceğine umut bağlanamaz. Bunlar bizzat terörizmi teşvik ediyorlar.
Aslında insan hakları meselesi siyasi bakışla bir araç olarak kullanılmadığı takdirde insan toplumunun yaşam şartlarını iyileştirebilen konulardan biridir. Fakat çağımız dünyada böyle bir tutuma şahit değiliz ve Amerika, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bu konunun bir araç olarak kullanılmasına ve bu yüzden konumunun çok alçaldığına şahit oluyoruz.
Batı ülkeleri ve Amerika ile ortak çıkarları nedeniyle bebek katili rejimlerin dokunulmazlığının yanında bağımsız ülkelere karşı insan hakları ile ilgili raporlardaki çelişkili standartlar ve seçici görüşler işte insan hakları konusuna yönelik çelişkili bakışın bir ürünüdür ve bu da uluslararası insan hakları kurumları ve teşkilatlarının konumu ve değerini azaltıyor.
İnsan haklarını savunduklarını iddia eden Amerika ve Avrupa ülkelerinde bizzat ırkçılık ve adaletsizliğe, yoksulluk ve işsizlik, siyah derililerin polis güçleri tarafından öldürülmesine, itiraz eden protestocuların bastırılmasına şahit olduğumuz halde diğer ülkeler aleyhinde bildiri yayınlıyorlar. Göçmenler ve sığınmacılar karşı yapılan ayrım ve insanlık kimliklerine yapılan tüm hakaretler ise yasaların uygulanması şeklinde haklı çıkartılmaya çalışılıyor.
Batı'nın insanlık dışı cinayetlerinin karnesinde benzer olayların birçok örneğine rastlanabilir. Amerika'nın tüm dünyada milyonlarca insanın son bir asırda ölmesi veya yaralanmasına sebep olan savaşlara dayalı veya direkt müdahalesi bunun bariz örneğidir. Amerika 2. Dünya Savaşı'na karışarak 2,5 milyon insanın ölümüne sebep olarak savaşın birçok katliam ve cinayetlerinin sorumlusu sayılıyor. 2. Dünya Savaşı ardından en çok kaybı olan ve 1955-1975 yılları arasında 20 yıl süren Vietnam Savaşı'nda Amerikalılar en az 5 milyon insanı katletmiştir.
Irak'ın işgali sırasında Amerika'nın Abu Ghraib hapishanesindeki insanlık dışı cinayetleri Beyaz Saray için bir başka fiyasko oldu. Merkezi Amerika'da bulunan İnsan Hakları İzleme Grubu yayınladığı raporda şöyle yazdı. Amerikalı askerlerin açıklamaları 2003 ila 2005 yılları arasında Abu Ghraib hapishanesinde olan tutukluların düzenli olarak şiddetli dayak, uykusuzluk ve diğer kötü davranışlarla karşı karşıya olduklarını gösteriyor.
İnsan Hakları İzleme Grubu raporunu hazırlayan John Sifton açıkça şöyle diyor. Abu Ghraib hapishanesinde Nama Üssü adından Bağdat havalarındaki tutuk evi ayrıca Musul Havalimanı yakınında ve Suriye sınırında El-Kayyım yakınındaki üste hatta Abu Ghraib hapishanesi konusu ifşa olması ardından bile devam etti.
Abu Ghraib hapishanesi olaylarını soruşturmakla görevli olan General Antonio Taguba, Ekim-Aralık 2004 arasında Amerikan ordusunun delice, vahşi ve korkunç işkencelerini vurguladı. 2001 yılında Afganistan'ın işgali ardından Guantanamo Körfezi'nde Amerikan Deniz Güçleri Üssü denetiminde kurulan Guantanamo hapishanesi tam anlamıyla bir işkence eviydi. Birçok insan mahkemeye çıkartılmadan Amerika toprakları dışında terör eylemleriyle bağlantılı oldukları suçlaması ile bu hapishanede tutuldu.
Batılıların Afganistan'daki askeri varlığı ve müdahalesi sadece yoksulluk, güvensizlik, yolsuzluk, işsizlik, yerinden edilme ve altyapı yıkımında önemli bir artışa yol açmakta kalmadı. Üstelik bu ülkenin savunmasız ve masum halkının birçoğu da Amerika'nın bölgedeki maceracılığı ve aşırı hırsına kurban gitti. Amerika'nın 20 yıllık savaş siyaseti ve farklı operasyonlardaki yanlış hesaplarının kurbanı olan Afganistan Amerikalı askeri güçlerinin bu ülkeden kaçarcasına fiyasko çekilmesi ardından amacı Şiiler ve Sünniler arasındaki tefrikaya sebep olan IŞİD'in terör saldırılarına uğradı.
Amerikan güçleri terörizm ile mücadele bahanesiyle dünyada 80'den fazla ülkeye askeri müdahalede bulundu. Brown Üniversitesi 2018 yılında Amerika'nın çeşitli ülkelerdeki askeri varlığı ile ilgili bir harita hazırladı. Gazeteciler, farklı ülkelerdeki Amerikan büyükelçileri, Amerikan askeri kuvvetlerinin komutanları ve üniversite profesörleri ile yapılan görüşmelere dayanan bu harita, Amerika'nın terörle mücadele iddiasına dayanarak dünyanın birçok ülkesinde askeri varlığını yaydığını gösteriyor.
Irak ve Afganistan'da kadın ve çocukları öldürmek, El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerine destek vermek, münafıklara ve terörlerine destek vermek, İran yolcu uçağına saldırmak ve Saddam rejiminin kimyasal silahlara erişim sağlamakla bölgeyi güvensiz hale getirmek, Amerika'nın insanlığa karşı işlediği cinayetlerden sadece bazılarıdır.
İnsan haklarının gerçek düşmanları amaçlarına ulaşmak için hiçbir cinayetten kaçınmadıklarını göstermiş bulunuyorlar. Kuşkusuz bu alanda uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara ciddi sorumluluklar düşerken
Onlardan insan haklarını savunmada, uluslararası hukuka dayalı görevlerini yerine getirmeleri beklenir. Zira bu suçlar karşısında sessiz ve pasif kalmak, batılı ülkelerin insan hakları ihlallerine meşruiyet kazandırıyor.
Amerika sadece 20. yüzyılın ikinci yarısında en az 100 askeri darbe ve hükümetleri devirme planları tasarlayarak yönetti. Üstelik onlarca kez direkt olarak ülkeleri askeri saldırı ile işgal etti veya onları işgal ile tehdit etti. İkinci Dünya Savaşı ardından sultan altındaki ülkeler müdahaleler ve askeri darbeler veya darbe benzeri hareketler ve renkli devrimler ve askeri diktatör hükümetlerin kurulmasına sahne oldu.
Amerika'nın insanlığa karşı eylemlerini, Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atması, Irak ve Afganistan'a saldırısı, katil rejim İsrail'i desteklemek ve Yemenli kadın ve çocukları öldürmek için Arabistan'a silah satmak ve Amerika'nın kapitalizm düzeninde ırkçılık ve adaletsizliğe karşı itiraz edenleri kanlı şekilde bastırmak gibi suçlarda doğrudan görülebilir. Amerika'nın siyah karnesi dünyada en büyük insan hakları ihlalcisi olduğunu ve insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı cinayetin Washington'un siyasetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, sizler için Batı dünyasında insan haklarındaki çelişkilerle ilgili hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgelerine giriş adlı yeni bir programda birkaç bölümde İran çevresinin dörtlü bölgelerini tanıtacağız.
Bu dörtlü bölgeleri tanıtmaya İran'ın milli parklarıyla başladık ve geçen programda Gülistan Milli Parkı'nı tanıttık. Bu bölümde ise Doğu Azerbaycan elinde yer alan Kental ve Arasbaran Milli Parkları'yla tanışacağız.
Yedi bin hektarlık bir alana sahip olan Kental Milli Parkı, Doğu Azerbaycan eyaletinin kuzeyinde ve Ermenistan Cumhuriyeti ile uluslararası sınırda yer almaktadır. Bu geniş alanın sadece bir parçası olan Kental Parkı, 2011 yılında Milli Park olarak tanıtıldı. Kental'ın görkemli yükseklikleri, her türlü kır çiçeğiyle süslenmiş yeşil ovalar, güzel dağ lalelere başta, Aras Nehri olmak üzere nehirlerden akışı ve çok hoş iklimi bu milli parkı Aras'ın en popüler bölgelerinden biri haline getirmiştir ve doğa yürüyüşçüleri ve dağcılar dahil olmak üzere birçok meraklıyı kendine çekmiştir.
Bu güzel milli parkta eski taş değirmen kalıntılarının yanı sıra parkın güzelliğini ve cazibesini arttıran tarihi Ali Beygi Kalesi bulunmaktadır. Kental Milli Parkı her izleyiciyi büyüleyen geniş dağ lale tarlalarına sahip olmasıyla ünlüdür. Milli parkta herhangi bir değişiklik yapılmamış ve içinde yerleşim olmaması nedeniyle tüm doğal etkiler korunmuştur. Bu parkın bir diğer doğal cazibesi ise içme suyu kaynağıdır.
Güçlü ve aşılmaz duvarlar gibi görünen doğal kayalara sahip bu güzel park, geniş ovaları içerir ve birçok canlı için barınaktır. Bu parkta yaklaşık 350 hayvan türü bulunmaktadır. Yaban keçisi, koç ve koyun, yaban domuzu, boz ayı, kara kulak, yaban kedisi, sazlı kedisi, leopar, tilki, çakal ve kurt bu bölgenin öne çıkan hayvanlar türleri arasındadır ve kentaran dolmabahçeli ve yüksek kayalıklarında da yaşıyorlar.
Bölgenin bitki örtüsünün zenginliğini gösteren bu korunan alanda 450'den fazla bitki türü görülmektedir. Kental Milli Parkı'ndaki bitki türleri arasında Fırat kavağı, akça ağaç, Avrupa ısırgan ağacı, atlas sakız ağacı, yabani armut, iğde, ılgın, sarı çalı ve kuşburnu sayılabilir. İlkbaharda Kental Milli Parkı benzerini birkaç yerde bulabileceğiniz doğanın en güzel manzaralarından birini gözler önüne seriyor.
Bu parkın çok güzel doğal manzaraları birçoğu profesyonel dağcı olan ve diğerleri doğa turizmi için burayı seçen birçok turistin bu bölgeye seyahat etmesine neden olmuştur. Ziyaret etmek için en iyi zaman ilkbahardır. Kental Milli Parkı herhangi bir insan yerleşiminden yoksundur. Bu nedenle bu parkı ziyaret etmeyi planlayanlara her zaman vahşi hayvan saldırıları veya yolu kaybetme riski olduğundan profesyonel bir rehberle seyahat etmeleri önerilir. Bu bölgeye gitmenin bir diğer şartı da uzun yürüyüşler yapabilmek ve dağcılığa hakim olmaktır.
Arasbaran Milli Parkı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan ikinci milli parktır. 8.941 hektarlık bir alana sahip olan bu park, Keleybar ve Hudaferin şehirlerindeki Arasbaran koruma alanının bir parçasıdır. 1967'den bu yana avlanmanın yasak olduğu bir bölge olan bu park, 1973'te Arasbaran korunan bölgesi ve 2012'de milli parka yükseltilmiştir.
Arasbaran bölgesi ülkenin en büyüleyici bölgelerinden biridir ve İslami İran topraklarında doğanın görkeminin bir tezahürüdür. Arasbaran'ın aşılmaz ve yüksek dağları bu bölgenin doğal dokusunu uzun yıllar korumasına ve güçlü yüzünün modern zamanların olaylarından korunmasına neden olmuştur. Arasbaran yemyeşil dağların, güzel ormanların, zengin miraların ve su dolu nehirlerin varlığından dolayı iç açıcı bir güzelliğe sahiptir. Ve doğanın da güzelliği, görkemi ve büyüklüğü, tarihi geçmiş bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğinin merkezi olduğu söylenebilir.
Tahran Radyosu.
İran'ın bu muhteşem ve çekici bölgesi eşsiz doğal manzaralara ve tarihi binalara sahiptir. Azerbaycan bölgesinin inişli çıkışlı tarihinin duyulmaya değer hikayeleri olan bir bölge. Arasbaran Milli Parkı'nın kalbinde yer alan Babek Horramdin Kalesi, ulaşmak için 2300 metrelik bir dağa tırmanmanız gereken bir kaledir. Arasbaran bölgesinin çevresel zenginliği bu bölgenin İran'ın UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmek üzere ikinci doğal eseri olarak tanıtılmasına neden olmuştur.
80 bin metrekarelik Arasbaran ormanı çeşitli bitkiler ve sık ormanlarla kaplıdır. Arasbaran ormanları Karadağ, Karacadağ, Arasbar olarak da bilinir. İran'ın en el değmemiş ve sık ormanlarından biri olan bu ormanlar, 3. jeolojik dönemden kalan milyon yıllık hirkani orman denen kalıntılarıdır. Bu bölgedeki yaban hayatı çeşidi o kadar fazladır ki İran'ın yaban hayatı müzesi olarak da adlandırılmaktadır. Bu bölgenin güney kısımları çoğunlukla meralardan oluşur ve ormanlık kısımlar 800 metreden daha az yükseklikte yer almıştır.
Bu bölgenin bitki çeşitliliği çok fazladır. Öyle ki bu alanda 1000'den fazla bitki türü tespit edilmiştir. Kızılcık ağacı ve yabani kiraz, nemli Akdeniz bölgelerinin önemli bitkileri olup, bu bölgedeki geniş etkileri bölgenin Doğu Avrupa ormanlarıyla yakınlığını göstermektedir. Çeşitli meşe ormanları ile sumak, sarıçalı, yabani kiraz, domates, yabani nar, ahududu, yabani elma ve armut ve kuşburnu gibi türler nemli ve yağışlı bir iklime sahip olan yoğun orman alanlarını temsil etmektedir. Bölgenin yoğun hayvan çeşitliliği ile bu milli parkın güzel manzaraları onu İran'ın en görülmeye değer bölgelerinden biri haline getirmiştir. Bölgenin aynalı kızıl geyiği, 210 kuş türü, 29 sürüngen ve çeşitli balık türü, 48 memeli türü ve 5 amfibi türü olmak üzere 300'den fazla hayvan türü bulunmaktadır.
Arasbara Milli Parkı'nın önemli hayvan türleri arasında yaban keçisi, yaban domuzu, boz ayı, kara kulak, yaban kedisi, sazlı kedisi, leopar, tilki, çakal ve kurt gibi memelileri sayabiliriz. Keklik, hazar kekli, turaç, arasbaran sülünü, kaya kartalı, şah kartal, akbaba, kara kuş, balık kartalı, ulu doğan, bayağı çakır kuşu, bayağı doğan, kara leylek ve çeşitli göçmen su kuşları bu bölgenin öne çıkan kuşları arasındadır.
Arasbaran ormanlarında bilinen en önemli ve en nadir hayvan türü Kafkas Kara Orman Tavuğu adlı nadir bir kuştur. Bölge kuşun birkaç yaşam alanından biridir. Arasbaran sülünü ve kızıl geyik bölgenin nesli tükenmekte olan türlerindendir ve koruma programlarıyla rejenere edilip nüfusları şu anda olumlu istatistiklere sahip olan diğer iki türdür.
Aras Nehri ve güzel kıyısı bu bölgeyi 100 kat daha tazeliği kazandırmıştır. Bu bölgede yarım mevsimleri boyunca göçebelerin yaşadığı onlarca yaylak bulunuyor. Kanadalı bir turist kelebeği şöyle tanımlıyor. Yoğun sis altında zirvelere gözlerden gizlenmiş yükselen dağlar arasında uzak ve uykulu bir kent. İngiltere'nin tazeliğini ve yeşilliğini andıran ve aklımızdaki İran'ın çöl ve kuru doğasının ötesinde harika bir mekan.
Değerli dinleyiciler, İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleriyle ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi.
Muhterem dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi isimli programın 9. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Gürcistan'ın batıcı hükümetlerinin Avrupa ile ilişkileri ve Avrupa söylemi çalkantılı bir tarihe sahiptir. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında tıpkı 1,5 asır önce olduğu gibi Rusya'nın Avrupa'yı modernleşmesi için model haline getirdiği gibi bu kez de Gürcistan bunu yaptı. Sovyetler Birliği Avrupa ile doğrudan ilişkilerde geçici bir duraklama yaptı. 1991 yılında bağımsızlık ilanının ardından bu ilişkiler yeniden canlandı.
Gürcistan'ın ilk cumhurbaşkanı olan Gamsahurdia'nın milliyetçi politikaları ve Abhazya ve Güney Ossetya bölgelerinin ayrılması, Edward Shevardnadze'yi 1992'de iktidara getiren ana faktörlerdi. Bu nedenle başta Gürcüler olmak üzere pek çok siyasi uzman, eski Sovyet Dışişleri Bakanı Edward Shevardnadze'nin gelişini, Batı'nın Gürcistan'a desteğine ilişkin eski rüyayı canlandırmak ve ülkenin dış politikasında yeni bir aşama başlatmak için yeni bir fırsat olarak değerlendirdi.
Shevardnadze'nin yeniden iktidara gelmesiyle Batılı ülkeler Gürcistan ile ilişkileri geliştirme arzusunu gösterdiler. Ayrıca 1992 yılında Gürcistan'ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na üye olması, Gürcistan ile Batı arasında daha fazla ilişkilerin oluşmasına yol açtı. Bu yeni bağlantıların korunması yolunda bu ülkenin kalkınması için fırsatlar yaratıldı. Gürcistan için ortaya atılan fırsatlar arasında ortak çıkarlı topluluk ülkelerine mali ve teknik yardım için Avrupa planı olarak bilinen Batı'nın ve tabii ki Avrupa Birliği'nin yatırımları ile kalkınma projelerinin oluşturulmasından bahsedebiliriz.
Bağımsızlığına yeni kavuşan Gürcistan'ın koşulları göz önüne alındığında bu konu onlar için önemli bir ayrıcalık olarak görüldü ve bu ülkede Avrupa ile ilgili güçlü fikirler güçlendi. Ancak buna karşılık Batı, Gürcistan ile ciddi bir siyasi diyalog kurmadı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, Güney Ossetya ve Abhazya davasında arabuluculuk yapmasına rağmen Gürcistan'ın siyasi sorunlarına karışmak niyetinde değildi. Özellikle o ülkenin toprak anlaşmazlıklarına girme konusunda çok az ilgi gösterdi. Batı'nın Gürcistan'a yönelik böyle bir politika benimsemesi için Avrupa'daki önemli yapısal değişiklikler ve Rusya'nın onlar için önceliği olması da dahil olmak üzere çeşitli nedenleri vardı.
Bağımsızlığın ilk günlerinde Gürcistan liderlerinin politikası siyasi konulara yönelik, dengeli ve çok taraflı bir dış politikaydı. Gürcistan bir yandan Rusya'nın baskılarına ve yeni bağımsızlığına kavuşan Gürcistan'ın birçok sorununa kolayca direnebilmek için Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmeye ve artırmaya çalışırken bu siyasi çatışmada zorluklarla yüzleşmek, en aza indirmek veya yeni sorunların meydana gelmemesi için Rusya ile ilişkilerini korumak istiyordu. Shevardnadze ayrıca bölgede güçlü ilişkiler kurmaya çalıştı ve bu yoldan özellikle enerji alanında İran ile bağlarını geliştirmeye çalıştı. Tüm bu koşullara rağmen Shevardnadze Rusya ile Batı arasındaki güç dengesinde oynadığı hassas oyunu sürdürürken bu arada Batı'dan da asla ümidini kesmedi ve Batı'ya yaklaşma çabalarını sürdürdü. 1997'de Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri dengeleme çabaları çöktü.
Gürcistan'daki batıcı söylem iç siyasi durumun ışığında görülebilir. Yerli modernistler daha güçleniyordu ve Şıvatnadze'nin dengeli yaklaşımını terk etmesini ve batıya yönelimi benimsemesini istiyorlardı. Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Moldavya ile birlikte Rusya'yı eleştiren ülkelerden oluşan ve bu dört ülkenin baş harflerinin kısaltılması olan GUAM adlı bir dernek oluşturdu. GUAM'ın üyeleri coğrafi konumlarını Doğu-Batı rotasında özellikle petrol ve gaz taşımacılığında kullanmak niyetindeydiler.
Tahran Radyosu.
...2002'nin sonlarında ve 2003'ün başlarında Avrupa Birliği'nde bağımlı üyelik konusu Gürcistan'da gündeme getirildi. 2005 sonundan Nisan 2008'e kadar olan süreçte Gürcistan'ın odak noktası Avrupa Birliği'nden NATO'ya kaydı. Ve daha da önemlisi Rusya ile olan anlaşmazlığın her geçen gün daha da yoğunlaşması oldu. Ayrıca bu değişiklik sosyoekonomik koşulları üzerindeki odağı yeniden güvenlik konularına ve toprak bütünlüğünü geri getirmeye kaydırdı. Bu değişikliğin esas olarak Gürcistan'daki renkli devriminin sonuçlarından kaynaklanan birkaç nedeni var.
Şıvatnadze'nin Rusya ve Batı ile dengeli ilişkiler kurma çabalarına rağmen Halefi Mihail Saakashvili 2003 yılında tamamen batılı bir yönelim seçti ve kuzey komşusu ile tüm bağları kopardı. Bu süreç 2003 yılındaki renkli devrimlerden kaynaklanan sonraki hükümetlerde de devam etti. 2012 yılından itibaren de Gürcistan'ın dış politikasında dengeli siyasete geri dönmek için bazı hareketlenmeleri görüyoruz. Ancak bu Gürcü hükümetlerinin batıcı yaklaşımı ve Avrupa Atlantikçilik'e katılmasının ciddi bir değişim geçirdiği anlamına gelmiyor.
Gürcistan hükümetlerinin batıcılık yaklaşımının en önemli nedenlerinden biri 2013-2020 yılları arasında değil, tarihsel bir yörünge olarak yani Avrupalılaşma rüyasıydı. Bu nedenle Gürcistan hükümetlerinde batıya yönelimin ekonomik ve siyasi faktörlerine ek olarak Avrupalı olma hayali Gürcistan siyasi seçkinleri arasında her zaman öne çıkmış ve Gürcü halkının bir kısmı arasında etkili bir alternatif olarak bilinmektedir. Bu nedenle Gürcistan'ın çeşitli hükümetlerinde batıya yönelmesinin ve yaklaşımının en önemli nedeni Avrupalı olma ve bu ülkenin Rusya ile olan tarihi sorunlarından kurtulma hayalidir.
Gürcistan, Avrupa Birliği'nden, NATO'dan veya Batı'dan aldığı destek miktarını göstererek Batı'yı bir destekçi olarak göstermekte. Halbuki bu tasavvur daha çok bir hayale benziyor. Bu konu Abhazya ve Güney Ossetya bölgesinin anlaşmazlıkları konusunda oldukça belirgindir. Rusya bu anlaşmazlıklarda yer alan ana kar sahiplerinden biridir ve Gürcü liderler Batı'nın Gürcistan'ın tutumuna desteğini garanti altına almak için bu anlaşmazlıkları uluslararası göstermeye çalışmışlardır. Gürcistan her zaman Avrupa Birliği'nin ayrılıkçı hükümetlerle müzakerelerde arabulucu ve garantör rolünü üstlenmesini istemiştir.
Buna karşın Batı geleneksel olarak bu tür süreçlere dahil olmaktan çekinmiştir. Çünkü bu tartışmalı konulara karışmanın tehlikesinin çok iyi bir şekilde farkındalar. Ukrayna tecrübesi bugün Gürcistan'ın önündedir. Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırısından sonra Amerika ve müttefikleri sadece Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamakla yetindiler ve 3. Dünya Savaşı'nı önleme bahanesiyle Ukrayna'ya askeri destek vermeyi reddettiler. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin onun taleplerini cevapsız bıraktığını açıkça belirtti.
Değerli dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi adlı programımızda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz.
Bizi www.pasude.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.